Selamun aleyküm ve rahmetullah. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir fıkıh saati programıyla daha huzurlarınızdayız. Efendim, gönüllerin arındığı, paylaşmanın ve ibadetin bereketinin hanelerimize dolduğu mübarek Ramazan iklimine doğru yaklaşıyoruz inşallah. Önümüzdeki Perşembe günü Ramazan-ı Şerif'i karşılayacağız. Rabbim dopdolu bir şekilde geçirenlerden eylesin bizleri. Bu minivalde zihinlerimizdeki sorulara rehberlik edecek olan çok kıymetli konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Sağ ol, Allah razı olsun.
Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah, çok şükür. İyi, sağlığımız yerinde. Rabbimiz sağlık verdi, sıhhat verdi, ömür verdi. Yeni bir Ramazan'a daha işte erişmek üzereyiz. Allah inşallah tüm İslam alemini huzurlu bir şekilde, sıkıntılardan azade, mesut, mutlu bir şekilde Ramazanlara, yeni Ramazanlara eriştirir. Tabi duamız bu istikamette. Ama haliyle duanın dışında da yapılması gereken şeyler varsa onları da yapmamız lazım. Ki bu mevsimde en çok belki kişisel olarak yapabileceğimiz bir şey dua ve maddi yardım. Çünkü dünyanın birçok yerindeki Müslümanlar aç. Soğuktan donuyor bebekler. Evet. Bunlara el uzatmak lazım. Evet, engelliyorlar. Ama ne kadar engellerlerse engellesinler, o engeli delmeye de çalışmak lazım.
Evet. Eyvallah hocam. Efendim, bugün programımızda oruca dair en temel fıkhi kuralları ve niyetin esaslarını, sahur bereketinden teravih namazının mahiyetine merak edilen tüm sorulara cevap arayacağız inşallah. Ayrıca ticaret mallarının zekatı ve borçların zekattan nasıl düşeceği gibi mali konuları da ele alacağız. İbadetlerimizi doğru ifa etmek adına artık sözü Doktor Hüseyin Kayapınar hocama bırakıyorum. Hocam, ilk sorumuzda müsaadenle başlıyorum.
Tabii, buyur.
Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir hocam?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi tabii Müslüman olan bir kimsenin, Müslümanlığın gereği olan bazı emirleri yerine getirmesi, yasaklardan kaçınması gerekir. Bu hem dinlerde böyledir, hem başka alanlarda. Mesela bir vatandaşlık görevimiz var. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak işte erkekler askerlik yapar. Efendim, vergi ödenir. Ne bileyim, bunun dışında devletin yüklediği görevler veya bir memur düşünün, onun uyması gereken kurallar vardır. O kurallara uymadığı takdirde suç işlemiş olur. Bazen bu ihmal olabilir. Bazen ihmalin ötesinde ihanet olabilir ve bu suçun işleniş şekline göre de karşılığı vardır. Öbür taraftan çok takdire layık işler yaparsan o da takdir edilir. Şimdi dinimiz bir emirler ve yasaklar mucize toplamı. Yani din nedir diye tarif ederken, özellikle İslam açısından baktığımız zaman, Cenab-ı Allah'ın Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla kulu Hazreti Muhammed Mustafa'ya gönderdiği emirler ve yasaklar manzumesidir diye tarif edilir. Şimdi emirler nedir? İbadet türünden olan şeylerdir. Yasaklar da haramlar. Yani yasak olan şeylerdir. Şimdi ibadet türünden olan şeyler, başta o beş temel ibadetimiz var. Beş. Ki ona Peygamber Efendimiz İslam'ın üzerine bina edildiği esaslar olarak ifade eder. Bunlar nedir? Bir, kelime-i şehadet. İki, namaz kılmak. Üç, zekat vermek. Dört, oruç tutmak. Beş, hacca gitmek. Yani bu beş temelden, yani dinin üzerine bina edildiği beş temelden birisi inançla ilgilidir, kelime-i şehadet. Ama o tabii dille de söylemek gerekiyor onu belki. Dört tanesi bedenle ilgili veya malla ilgilidir. Şimdi bir kimsenin bir külfetle mükellef tutulabilmesi için karşıdaki kişinin o külfetin hakkından gelebilecek kapasitede, güçte, yeterlilikte olması lazım. Mesela şimdi zekatın farz olması için zenginlik lazım. Haccın farz olması için İşte belli bir maddi imkan lazım, yol emniyeti lazım. Yani o külfetleri karşılayacak güç lazım. Şimdi genel anlamda ibadetlerimiz bizim, ki ona mükellefiyet diyoruz, şartları akıl ve buluğudur. Yani akıl başında olacak. Bunun evet. zıttı culundur Arapçada. Ve bunun Türkçe karşılığı deliliktir. Tabii bazı hastalıklar da delilik sayılmasa bile, mesela ateh dediğimiz bunama gibi, bazı hastalıklarda delilik olmasa bile insanın akli gücünün eksikliğidir. Yani aklının tam olması lazım. Bir ikincisi de ergen olması lazım. Buna ne diyoruz? Ki, mükellef olmak için akil ve baliğ olmak lazım.
Evet.
Yani aklı başında olacak ve ergenlik çağına gelmiş olacak. Ha, şimdi aklı başında olan ve ergenlik çağına gelmiş olan her Müslümanın oruç tutması farzdır. Ancak bazı mazeretler varsa eğer, o zaman geçici olarak oruç tutmayabilir kişi. Geçici olarak diyorum. Bu belki sohbet esnasında bu devam ederiz. Yani o zaman sorunu kısaca cevabı, orucun farz olması için bir, Ramazan ayına yetişmiş olmak lazım.
Evet.
İkincisi akıl, aklı başında olması lazım. Üçüncüsü de ergenliğe geçmiş olması, geçmiş lazım. Olması lazım. Ve bir de oruç tutmaya mani olan özürlerin birinin olmaması lazım. Ama bu özürler kalıcı olmaktan ziyade çoğunca geçicidir. Onun için bunlar tam bir...
Bu özürlere biraz değinelim mi hocam?
Değinelim.
Yani ne gibi özürler vardır oruç
şimdi,
tutmamızı?
Şimdi oruçta biz ne yapıyoruz? İmsakten, fecirden,
evet.
güneş batıncaya kadar yemekten, içmekten ve diğer oruç bozucu hareketlerden uzak kalıyoruz.
Evet.
Haliyle bu bir şey gerektiriyor, bedeni güç gerektiriyor.
Evet.
Yani günümüz şartlarında diyelim ki 12-13 saat yemeği içmeyi terk ediyoruz. Bununla dayanacak bir bünye lazım. Onun için bazı bu gücü zayıflatıcı, zorlaştırıcı bazı mazeretler
evet.
Oruç tutmaktan geçici olarak muaf kılıyor bizi. Nedir onlar? Bir, hastalık. Yani bir kimse oruç tuttuğu takdirde hastalanacak ise veya hastalığı artacak ise veya iyileşmesi gecikecekse
evet.
bu bir mazerettir. Peki ben bunu nasıl bileceğim? Yani bu benim hastalığıma zarar verecek mi, sağlığıma oruç vermeyecek mi? Bunun iki yolu var. Bir, kişinin kendi deneyi, tecrübesi.
Evet.
Bir de uzman bir doktorun tavsiyesi. Yalnız burada tabii uzman hazık bu kullanılırdı eskiden.
Evet.
Ama zamanımızda buna uzman diyoruz biz. Fakat bir de şu var, şunu kabul etmek lazım. Toplum içerisinde her kademedeki memurlar veya her kademedeki efendim İnsanlar arasında farklı bakış açıları var. Mesela bugün diyelim ki orucu lüzumsuz gören insanlar var. Dini gereksiz gören insanlar var. Şimdi bu durumda olan bir doktorun sözüne itibar edilmez.
Evet.
Eğer öyle ise neye itibar edilmez? Çünkü bu inanmayan bir kimsenin dini konulardaki verdiği haber muteber değildir dinimizde. Evet. Tabii bu herkes için değil. Yani adam inanmadığı halde dürüsttür. Ha, bu olabilir elbette. Ama eğer ben biliyorsam ki bir kimse inanmıyor ve karşı. Evet. Senin oruç tutmanı istemiyor mesela.
Hı hı.
O zaman onun dediğine bakmam. Ama öyle değil de kendi inanmadığı halde, yaşamadığı halde dürüst. Efendim gerçekten hani derler Hipokrat yeminine sadık. Doktorsa onu dediğine de elbet itibar edilir.
Edilir.
Ha. Onun için genelde şöyle derler, uzman ve orucun saygı duyan en azından bir doktorun haber vermesiyle olabilir. Ha, şimdi bu bir. İkincisi yolculuk hali. Tabii bu yolculuk hali eskiden biraz meşakkatliydi yolculuk.
Evet.
Yani insanlar yaya yürüyordu. Efendim hayvan sırtında gidiyordu, günlerce yol alıyordu.
Evet.
Dolayısıyla bu insanların oruç tutmaları bir zorluktu. O yüzden pek dinimiz misafir olan, yolcu olan kişinin yolcu olduğu sürece oruç tutmayabileceğini söylüyorlar. Bu iki.
Evet.
Üçüncüsü yaşlılık hali. Yani adam çok yaşlı. Şey yapamıyor, katlanamıyor. Ha? O oruç tutmayabilir. Dördüncüsü çok haddinden fazla zayıf. Yaşlı değil ama mesela 40 kilo geliyor adam.
Evet.
Bu bir mazerettir. Veya çok ağır işlerde çalışıyor.
Madenci
mesela. Maden gibi veya benzeri bir iş. Ha, o bir mazeret kabul ediliyor. Bunlar oruç tutmayabilirler bu saydıklarım. Bir de oruç tutamazlar var. Ha, affedersin. Oruç tutmayabilirlerden devam edelim. Gebe hanımlar. Oruç tuttuğu takdirde kendisinin veya çocuğunun zarar göreceği endişesi var ise oruç tutmayabilir.
Hı hı.
Hamile, gebe dedik. Emzikli hanımlar. Bunlar da aynı şekilde eğer oruç tuttukları takdirde çocuklarının beslenmesi zarar görecekse onu da tutmayabilir. Bunlar tutmayabilirler. Bir de tutamazlar var. O da iki tanedir. Birisi adet halindeki hanımlar. Diğeri de lohusa olan, lohum yapmış olan hanımlar. Peki bu saydığımız gruplar Ramazan'da oruç tutmayabilirler. Ama mesela ne yaparlar bunlar? Hastalar iyileştikten sonra kaza ederler. Hastalar iyileştikten sonra kaza ederler. Bir. İki, yolcular yolculukları bittikten sonra, Ramazan çıktıktan sonra kaza ederler. Ancak yolcuların oruç tutması, yani misafir dediğimiz kişilerin oruç tutması daha iyidir. Ki günümüz şartlarında da bu gayet kolaydır. Yani eskiki o sefer zorlukları zamanımızda yok.
Evet, evet.
Dolayısıyla bu daha eftaldir. Efendim, gebeler çocuklarını doğurduktan sonra ve lohusalıkları bittikten sonra kaza ederler.
Kaza eder.
Emzikli hanımlar şey geçtikten sonra, efendim bu emzirme süresi geçtikten sonra tutamadıkları Ramazan orucunu kaza ederler. Adet gören hanımlar.
Aynı şekilde kaza
ederler. Onlar aynı şekilde temizlendikten sonra, Ramazan çıktıktan sonra kaza ederler. Hı. Yaşlıların geri dönüşü yok.
Evet, kaza edemiyorlar.
Onlar gençleşmezler.
Evet.
Hani meşhur bir şiir var. Leyte şebabe yaudi yevmen fe akbertuhu ma fealeni eşşiyebu diye Arapların. Yani keşke gençlik geri gelseydi de yaşlılığın bana neler yaptığını ona bir söyleseydim, haber verseydim diye.
Evet.
O geri gelmez. Keşkenin faydası yok. Belki umulur ki onun faydası var da. Keşkenin faydası yok. Dolayısıyla onlar ne yapacaktır? Fidye verecek.
Fidye verecektir.
Yani tutamadıkları her bir gün oruç için şey yapacaklar.
Bunu da Ramazan'dan sonra verecekler.
Yani o şart değil.
Ramazan'ın içerisinde de verebilir.
Yaşlı olduğu için verebilir. Efendim şey, ama Ramazan girdikten sonra.
Girdikten sonra.
He. Sonra şey, bu ağır işlerde çalışanlar.
Evet, madenciler falan.
Daha sonra. Tabii mümkünse bunların şey yapmaları, ağır işlerde çalışmamaları Ramazan'da mümkünse. Evet. İşi kolaylaştırmaları, işverenin işlerini hafifletmesi.
Evet.
Son derece zayıf olanlar da zaten onlar eğer tedavi olursa kaza ederler. Aksi halde bunlar da fidye verirler. Bir de tabii günümüzde şu oldu. Eskiden tedavi edilmeyecek hastalık bilinmiyordu. Genelde her hastalığın yine vardır. Yani her hastalığın şifası olabilir ama bugün şifa bulmayacağını bilinen hastalıklar var en azından. Yani onun dışında mesela şey olarak iyileşebilir ama genelde böyledir. Bu durumda olanlar da fidye verirler.
Fidye verirler.
Efendim, şimdilik aklıma gelenler bunlar.
Tamamdır hocam. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi oruç ibadetinin hikmet ve faydaları nedir desek neler söylemek istersiniz?
Şimdi önce şunu söyleyelim. Bir hikmet dedin, tamam bu ayrı bir şey. Fayda belki ikisi aynı anlamda kullanılabilir. Bir defa biz orucu şöyle olsun böyle olsun şu yararlanalım şu istifade edelim diye tutmayız. Allah emrettiği için tutarız. Bütün ibadetlerde bu böyledir. Allah emrettiği için.
Evet.
Yani ibadet ne için yapılır?
Allah emrettiği.
Allah emrettiği için yapılır.
Farz olduğu için.
Allah emrettiği için de farz olmuş. Ondan dolayı yaparız. Ama bu ibadetleri yaparken hikmet dediğimiz, yani maslahat dediğimiz, bu ibadetin sonunda bizim kazanacağımız şeyler de var. Bunlardan bir kısmı uhrevidir. Tamam. Bir kısmı dünyevi olabilir. Yani evet biz o dünyevi menfaatleri elde etmek için ibadet yapmıyoruz ama ibadetimizin sonucunda o dünyevi menfaatler de elde edilebilir. Mesela oruçla ilgili ayette ne diyor? Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus sıyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey inananlar, sizden önceki ümmetlere oruç farz olduğu gibi size de farz kılınmıştır. Buraya kadar umulur ki leallekum tettekun. Umulur ki siz takvaya erersiniz. Ne demek takvaya erme? Yani Allah'a olan kulluk bilinciniz kuvvetlenir.
Hmm.
Allah'ın emirlerine daha sıkı yapışırsınız. Yasaklarından daha çok kaçarsınız. Sizi cehenneme girmenize sebep olacak sözlerden, davranışlardan uzak kalırsınız. Ne yapıyor şimdi oruç burada bize? Bizi takvaya erdiriyor.
Evet.
Zaten işte oruçla ilgili Peygamber Efendimiz'den gelen tavsiyelere baktığımız zaman sadece kuru bir şeyden değil, yani yemeği içmeyi terk etmekten ibaret değil. Güzel ahlakla ahlaklanmak, kötü sözü terk etmek, yalan söylemeyi terk etmek, başkalarıyla işte kavga etmeyi terk etmek, bütün bunlar ne yapıyor? İnsanın nefis terbiyesine etkili oluyor.
Evet.
Öbür taraftan hani şeylere de yazarlar, mahyalara, minareler arasına, oruç tut sıhhat bul derler.
Eyvallah.
Sumu tasıhhu. Oruç tutun, sıhhat bulun.
Eyvallah.
Oruç ne yapıyor? Bizim sağlığımıza faydası oluyor.
Vücuda sıhhat veriyor.
O da bir fayda, hikmet.
Bilimsel olarak da zaten söylüyorlar hocam doktorlar, aralıklı oruçlar tutun diyorlar.
Vücudu, tabii.
Vücudu dinlendirin
haftada
diyorlar.
Haftada iki defa değil evet, mi? Evet, mesela evet. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi var. Perşembe ve pazartesi günleri evet. Oruç tutma. Sonra bekar gençler için nefislerini frenlemeye etkili oluyor.
Kesinlikle.
Yani Peygamberimiz buyuruyor ki sizden gücü yeten evlensin. Evlenmeye gücü yetmeyen maddi açıdan oruç tutsun. Ha? Bir de ona faydası oluyor. Yani orucun hem dünyevi hem de uhrevi birçok faydaları, hikmetleri var. Ama biz Allah emrettiği için, Allah'a olan bir kulluk borcumuz olduğu için oruç tutuyoruz. Ama bu yaptığımız ibadetin karşılığında da bu dünyevi ve uhrevi faydaları elde ederiz.
Eyvallah hocam. Hocam bir sonraki sorumuz da oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir denmiş.
Şimdi bir defa o niyet nedir?
Evet,
en niyet temelde. Bir kimsenin bir ibadeti veya bir hareketi niçin yaptığıyla ilgili kararlılığıdır. Mesela biz ne yapıyoruz? Abdest alıp namaza duruyoruz. Niye namaza duruyoruz? Allah'a olan namaz borcumuzu ödemek için. Bu bir şeydir, niyettir.
Evet.
Niyette asıl olan şey kalptir. Dil ile söylemek şart değildir. Hatta dil ile niyet ederken eğer kalbimiz gaflete düşecekse o dil ile niyet terk edilir. Esas alınır. Kalp esas alınır.
Kalp esas alınır.
Şimdi oruçta da niyet şart. Bir ibadet. Bütün ibadetlerde niyet var. İnnemel amalü bin niyat.
Ameller
Peygamber niyet. Efendimizin en meşhur hadisidir bu. Ameller niyetlere göredir. Yani sen bir işi hangi niyetle yaparsan onun karşılığını alırsın. Sen Allah rızası için oruç tutuyorsan onun karşılığını alırsın. İnsanlara gösteriş için niyet oruç tutuyorsan onun karşılığı da insanlara gösteriş yapma olur. Sevap kazanamazsın. Hatta bu konuda Peygamberimizden o niyetle ilgili çok şeyler var. Hadisler var. Oraya şimdi girersek konu biraz
evet,
dağılmış olur.
Dağılabilir hocam.
Şimdi ne zaman olur? Akşam güneş battıktan sonra niyet başlar. Ramazan orucuna niyet akşam güneş battıktan sonra başlar. Kuşluk vaktine kadar devam eder. Yani öğleden biraz öncesine kadar devam eder. Yani bir kimse oruca. Mesela diyelim ki önümüzdeki hafta oruca başlayacağız.
Evet, ilk gün olacak.
İlk gün olacak. Mesela Perşembe'ye geliyor galiba.
Evet, Perşembe 19'unda hocam.
Çarşamba gün güneş battığı andan itibaren başlar oruca niyet. Ve Perşembe gün kuşluk vaktine kadar yani öğleden az öncesine kadar devam eder.
Evet.
Bu süre içerisinde niyet edilebilir. Ha, bu süre içerisinde niyet ederken, niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya demesine gerek yok. Oruç tutma niyetiyle yemeği içmeyi kesti, o niyet sayılır.
Eyvah.
Ancak şunu karıştırırlar insanlar. Ben akşamdan niyet edersem, imsak vaktine kadar bir daha yiyip içmeyi terk mi edeceğim? Hayır. Niyet tamam. Ama imsaka kadar yeme içme devam ediyor.
Serbest. İmsaktan sonra oruca başlıyorsun.
Evet.
Yani burada aslında sahur yemeğinin dindeki önemi nedir diye bir soru da vardı bunun altında aslında. Şimdi, yani burada sahur yemeği şartta olmuyor o zaman
yok,
yani.
Yok, şart değil. Bu imsak vaktine kadar yiyebilir dedik
evet.
ya. Şimdi sahurun önemi ne? Bir defa Peygamberimiz tavsiye ediyor. Sahur yemeği yiyin. Sahur yemeğinde bereket vardır.
Eyvallah.
Böyle buyuruyor. Bu bir. İki, tabii sahur yemeği ne zaman yeniyor? Diyelim ki akşam saat 7'de güneş battı. Ertesi gün saat 6'da, yani 11 saat sonra. Veya 5.30'da, tabii zamana göre değişir bu. Dolayısıyla o 24 saatlik gün, günü 24 saat sayarsak yarısında insan yiyebiliyor.
Evet.
Dolayısıyla yememesi gereken günler zaman dilimi için ne enerji topluyor.
Evet.
Daha bir tok olarak başlıyor.
Evet.
Bir de bu yönü var tabii. Bir de seher vakitlerinde kalkmak, Allah için kalkmak, onun ayrı özel bir sevabı var.
Eyvallah hocam.
Tabii. Eyvallah. Namaz ayrı filan ama yani sahurun da öyle bir yönü.
Sahur için kalkmanın ayrı bir sevabı, bereketi var.
Allah için kalkmış oluyor.
Eyvallah, eyvallah hocam. Evet, şimdi hocam bir sonraki sorumuz da Ramazan'da oruçluyken gündüzü uyurarak geçirmenin oruca zararı var mıdır diyor.
Oruç oruçtur. Oruç oruçtur. Kişi tabii yani oruçta bir külfet var dedik başta.
Evet.
Ve nimet de külfet karşılığıdır. Evet, yani insan uyuduğu zaman da yemeği tekmeyi terk ediyor, oruç görevini yerine getirmiş oluyor. Bu neye uyuyor? Gece çalışıyor, gündüz uyuyor olabilir.
Evet, o şartlarda.
Yani illa gündüzler uyuyan, işte orucu hani derler ya halk arasında uykuya tutturma, o amaçla uyumuyor olabilir.
Evet.
Böyle uyuyanlar da var. Yani dayanamıyor veya işi yok, yaşlı adam. Yani evet, belki bir külfetle fazla karşılaşmıyor. O açıdan bir eksiklik evet. olabilir ama kişinin tuttuğu oruç oruçtur yine.
Oruçtur. Ya fıkhi olarak orucu oruçtur. Orucu oruçtur. Ahlaki olarak biraz
ya
daha ahlaki sanırım.
Ya sonuçta yani bunun şeye etkisi var mı? Alacağı sevaba etkisi var mı, onu Allah bilir.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Hocam, eşlerin oruçluyken ilişkilerinin sınırı ne olmalı?
Şimdi oruç bozan şeylerin başında cinsel ilişki gelir.
Evet.
En başta en ağır cezası olan odur.
Hmm.
Evet, Hanefi mezhebinde yeme içmeyle onun farkı yok ceza açısından, ama diğer mezheplere baktığımız zaman farklı.
Evet.
Yani çünkü Peygamber Efendimizin bu oruç kefaretiyle ilgili olarak söylediği hadis bu cinsel ilişkiyle ilgili olmuş. Hanefiler bütün oruç bozucu şeyleri buna kıyaslamışlar. Diğer mezhepler de farklı. Dolayısıyla bu yasak. Bu yasak olunca buna götürecek olan yollar da yasak. Buna seddü zerai deriz.
Seddü zerai.
Yani vesilelerin önünü kesme. Yani eşler arasındaki davranış eğer onların orucu bozmalarına götürecek şekilde olursa bu mekruhtur.
Bu yakınlaşmalardan.
Yakınlaşma bu mekruhtur. Bunun dışında sarılabilir. Veya ne bileyim, başka karı koca ilişkiye götürecek oranda olmamak kaydıyla yakınlaşabilir.
Yakınlaşabilir. Eyvallah hocam. Peki hocam, bu şekilde bozduğu takdirde bunun cezası
nedir? Kefaret. Yani nedir onun cezası? Önce 2 ay peşi peşine oruç tutmak. Buna gücü yetmiyorsa sağlık açısından, o zaman 60 fakiri ve birer fitre miktarı vermek her bir gün için.
Her bir gün için. Eyvallah hocam.
Ya her bir gün için bir fakire fitre miktarı para vermek. Eyvallah. Veya onu doyurmak sabahla akşam.
Eyvallah. Hocam, oruca niyetlenen bir kadın gün içerisinde adet görürse ne yapmalıdır?
Orucu terk edecek, bırakacak.
Çünkü oruç otomatikmen bozuluyor mu?
Yani bozulur. Fakat kendisi de yesin. Ama açıktan değil. Çünkü adetli hanımların oruç tutmayabilirler demedim ben de. Oruç tutmazlar dedim.
Evet,
onlar tutmazlar.
Programın başında tutmazlar dediniz. Hocam.
Bu şunu diyenler de var. Yani geriye kalan kısmı sanki oruçluymuş gibi. O daha çok gün ortasında temizlenen hanımlar için söylenir. Yani mesela adetli gün ortasında temizlenmiş. Oruçlu olmak için sabahtan itibaren niyetli olmak lazım. Bu o gün oruçlu değil ama işte göre saygı olarak oruçluymuş gibi davranıyor. Bu kim bu? Gün ortasında temizlenenler için. Ama adet olanlar yerler.
Eyvallah hocam. Hocam, ticaret veya yatırım amaçlı alınan taşınmaz mallarda zekat verilir mi?
Şimdi yatırım ne demek? Yani ben bunu aldım. Bakalım ileride çoluk çocuk buna bir inşaat bina yapar oturur. Veya bundan istifade ederler. Yatırım deyince bunu anlıyorum ben. Ticaret ise satmak niyetiyle alıyor. Satmak niyetiyle alıyorsa kişi, o takdirde aynen o elindeki dükkanındaki bir ticaret malı gibidir. Efendim, o ticaret malının zekatını nasıl verecek ise, bu satın aldığı malın da zekatını öyle verecek. Hı. Bu mal taşınmaz olabilir. Bir arsa olabilir, tarla olabilir, bağ bahçe olabilir veya bir taşınır olabilir, otomobil olabilir. Genelde insanlar ticaret için eğer o işle meşgul değilse televizyon alıp da koymazlar. Veya ne bileyim buzdolabı alıp da koymazlar. Genelde ticaret için aldıkları şeyler ya otomobildir veya tarladır veya bağ bahçe evdir.
Evet.
Bunlar da satmak niyetiyle aldı, onun değeri üzerinde zekatını verecek. Değeri. Diğer ticaret malları gibi. Ama bu bir arsa satılıkmış. Ya şurayı alalım. Bakarsın ileride bir ev yaparız, üzerine otururuz. Veya çoluk çocuk üzerine bir şey yapar. Bu yatırım. Eğer böyle ise, bu niyetle ise ona zekat gerekmez. Ancak sattıktan sonra filan işte parası da gerekir, o ayrı. Fakat ticaret satmak için aldı. Yani şöyle dedi. Ya bunu alayım ben. Efendim pahalanınca satarım. Bu da ticaret malıdır. Bunun da zekatını değer üzerine verecektir.
Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam, zekat hesaplanırken hangi borçlar düşülür?
Şimdi o sene ödeyeceği borçlar düşülür. O sene. Bu genelde mesela şimdi uzun vadeli borçlar var. Zaman zaman bu soruyla karşılaşırız.
Evet.
İşte mesela zamanımızda konut kredileri var. İşte bu devlet kurumlarından olan var veya başka
bankalar
var vesaire. Şimdi bunlar uzun vadeli, 10 senelik, 20 senelik vadeleri var bunların. Şimdi o mesela TOKİ'nin falan değil mi?
Evet evet. He, 20 yıla kadar ödemesi var hocam.
Burada bir sene, önümüzdeki bir sene içerisinde ne kadar ödeyecekse o kadarını borç sayar. Ama bir sene sonraki ödeyeceğini borç saymaz. Her sene başı ve o sene içerisinde ödeyeceği miktarı elindeki varlıktan düşer. Geriye kalanın zekatını verir.
Eyvallah hocam. Hocam, teravih namazının hükmü ve mahiyeti nedir?
Teravih namazı sünnettir. Sünnettir. Bu Peygamber Efendimiz'in bizzat kılmıştır. Efendim, Peygamber Efendimiz'in kıldığı teravihe uyarak ashab kılmıştır. Resulullah'ın vefatından sonra ashab-ı kiram cemaatle teravih namazı kılmıştır. Sünnettir. Önemli bir sünnettir. Ve Müslümanlar için bir neşedir o. Yani çocukluğumuza doğru geri dönüp baktığımız zaman yani bizim için o teravihe gitmek, namaz kılmak
kesinlikle
bir eğlence
tabii.
Ve bir coşku vardı bizim çocukluğumuzda. Camiler lebalep dolardı.
Evet.
Hem köyümüzde hem ilçemizde. Benim çocukluğumun bir kısmı köyde geçti, bir kısmı ilçede geçti. Dolardı. Ve biz ilçedeyken işte ilkokul son sınıfta, İmam Hatip'in ilk sınıflarında falan cami cami gezerdik. teravihlere. Yani güzel bir şey Müslümanlar için. Ve sünnettir, sevabı büyüktür.
Eyvallah. Bunu tek başımıza kılabilir miyiz hocam teravih namazını?
Kılabiliriz, kılabiliriz. Asıl olan da odur aslında da. Aslında tek başına kılabilir miyiz de ziyade cemaatle kılınabilir mi sorusu daha yerinde olur. Çünkü genelde nafileler, sünnetler tek tek kılınır.
Cemaatle kılınmaz.
Cemaatle kılınmaz. İşte bu teravih bunlardan istisnadır. Ashabın uygulamasıyla bu sabittir. Cemaatle de kılınabilir. Tek başına da kılınabilir.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Hocam teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık.
Sağ olun.
Efendim, Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hep şimdiden Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Görüşünceye dek ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.